Ayrım 7. Paris ve Londra'da 5 parasız. George Orwell. Sayfa 85. 13. bölüm. Oteldeki 3. günümde benimle çoğunlukla samimi bir tonla konuşan şef de personel beni yanına çağırıp sertçe şöyle dedi. Bana bak, şu bıyığını hemen kes. Nom Dieu, bıyıklı plongör görülmüş şey mi? İtiraz etmeye başladım ama lafımı kesti. Bıyıklı bir plongör ha? Zırvalık. Yarın o bıyığı görmeyeceğim. Eve dönerken Boris'e bu talimatın manasını sordum. Omuz silkti. Dediğini yapman gerekiyor Monami. Otelde aşçılar dışında kimsenin bıyığı yoktur. Dikkatini çeker sanmıştım. Sebebi mi? Sebep yok, adet öyle. Bunun akşam yemeği ceketiyle beyaz papyon takmamak gibi bir adab-ı muaşeret kuralı olduğunu anladım ve bıyığımı kestim. Daha sonra adetin açıklamasını öğrendim, şuydu. İyi otellerdeki garsonların bıyığı yok ve üstünlüklerini göstermek için plongürlerin de bıyıksız olmasını buyuruyorlar. Aşçılar da garsonları hor görmek adına bıyık uzatıyorlar. Bu otellerde var olan karmaşık kast sisteminin güzel bir örneği. Yaklaşık 110 kişilik personelimizin saygınlığı askerlerinki kadar kesin bir şekilde sınıflandırılıyordu ve bir yüzbaşı nasıl erin üstündeyse bir aşçı ya da garson da plongürün üstüydü. Herkesin üstünde müdür vardı. Müdür herkesi kovabiliyor, aşçıları bile. Patronu hiç görmezdik ve hakkında bildiğimiz tek şey yemeklerinin müşterilerinkinden de büyük bir itinayla hazırlanması gerektiğiydi. Otelde disiplini sağlamak müdürün göreviydi. Vazife şinas bir adamdı ve miskinliğe müsamaha göstermemeye çalışıyordu ama biz ondan zekiydik. Otel boyunca uzayan bir servis zili sistemi vardı ve bütün ekip bu zillerle birbirine işaret veriyordu. Bir uzun bir kısanın ardından iki uzun zil müdür geliyor demekti. Ve bu sesi duyduğumuzda meşgul görünmeye özen gösteriyorduk. Müdürün altında Matilde Hotel vardı. Matilde Hotel masaya ancak bir lord ve benzeri geldiğinde servis yapardı. Ama diğer garsonları yönlendirir ve yiyecek alımına yardımcı olurdu. Bahşişten ve şampanya şirketlerinden aldığı primden, onlara geri yolladığı her mantar için 2 frank, kazancı günde 200 franka geliyordu. Geri kalan personelden çok daha farklı bir konumdaydı. Yemeklerini kendi özel odasında yiyordu. Masasında gümüşler oluyordu ve kendisine temiz, beyaz ceketli 2 çırak servis yapıyordu. Şef garsonun hemen altında gelen aşçı başı ayda yaklaşık 5000 frank kazanıyordu. Yemeğini mutfakta ama ayrı bir masada yiyordu ve aşçı çıraklarından biri ona servis yapıyordu. Onu şef de personel izliyordu. Şef de personel ayda yalnızca 1500 frank kazanıyordu ama siyah ceket giyiyor ve ağır işlere elini sürmüyordu. Ayrıca plongörleri kovabiliyor, garsonları da cezalandırabiliyordu. Sonra ayda 750 ile 3000 frank kazançları olan diğer aşçılar geliyordu. Sonra cüzi bir sabit maaşın yanı sıra günde 75 frank bahşiş kazanan garsonlar, sonra çamaşırcı ile terzi kadınlar, sonra hiç bahşiş almayan ama ayda 700 frank kazanan garson çırakları, sonra ayda yine 750 frank kazanan plongürler, sonra ayda 5-600 frank alan oda hizmetçileri, sonda da ayda 500 frankla kafeteriler. Biz kafetericiler otelin süprüntüleriydik. Herkes tarafından hor görülür, sen diye hitap edilirdik. Başkaları da vardı. Genelde kurye olarak adlandırılan büro çalışanları, kilerci, içki mahzeni sorumlusu, bir takım hamallar ve komiler, buzcu, fırıncılar, gece bekçisi, kapıcı. Farklı işleri farklı ırklardan kişiler yapıyordu. Büro çalışanları, aşçılar ve terziler Fransızdı. Garsonlar İtalyan ve Almandı. Paris'te Fransız garson diye bir şey neredeyse yoktu. Plongürler çoğunlukla Arap ve Zenciydi ama Avrupa'daki her türlü ırktan olabilirdi. Ortak dil Fransızcaydı. İtalyanlar bile birbirleriyle Fransızca konuşurdu. tüm bölümlerin kendilerine has ek kazanç yolları vardı. Parçalanmış ekmeği fırıncılara yarım kilosu 8 soğuya, mutfak artıklarını domuz yetiştiricilere 3-5 kuruşa satıp geliri plöngürlerin arasında bölüştürmek tüm Paris otellerinde adettendi. Ufak tefek hırsızlıklar da sık oluyordu. Garsonların hepsi yiyecek araklıyordu. Hatta otelin verdiği yemeği yiyen garson pek görmemişimdir. Aşçılar mutfakta bunun için daha büyük çaplısını yapıyordu. Biz kafeterdekiler ise izinsiz çay ve kahve içiyorduk. Mahzen sorumlusu konyak araklıyordu. Otel kurallarına göre garsonlar yanlarında içki bulunduramıyorlardı. Her sipariş için ayrı ayrı mahzen sorumlusuna gitmek zorundaydılar. Mahzen sorumlusu içkileri doldururken her kadehten belki bir çay kaşığı ayırıyor, bu şekilde ciddi miktarda içki biriktiriyordu. Size güvenebileceğini düşünürse çalıntı konyağını yudumu 5 soğuya satıyordu. Personel arasında cepçiler de vardı. Ceketinizin cebinde para bırakırsanız genelde çalınırdı. Oteldeki en büyük hırsız da maaşımızı ödeyip çalıntı yiyecek için üstümüzü arayan kapıcıydı. Bu adam beni dolandırarak 6 hafta içinde aylık 500 frangımın 114'ünü yürütmüştü. Maaşımın günlük ödenmesini istemiştim. Bu yüzden kapıcı bana her akşam 16 frank veriyordu ve pazar günleri ödeme yapmayarak, oysa elbette yapması lazımdı, 64 frangı cebe atmıştı. Ayrıca arada bir pazarları çalışıyordum. Benim haberim yoktu ama bu durumlarda fazladan 25 frank alabiliyordum. Kapıcı bunu da hiç ödemeyerek bir 75 frangı daha cebe atmıştı. Dolandırıldığımı ancak son haftamda fark edebildim ve hiçbir şey kanıtlayamadığım için sadece 25 frangı geri alabildim. Kapıcı kandırılabilecek kadar budala olan tüm çalışanlara benzer oyunlar oynuyordu. Yunan olduğunu söylüyordu ama aslında Ermeniydi. Onu tanıdıktan sonra şu sözü daha iyi anladım. Yahudiye güveneceğine yılana güven. Yunan'a güveneceğine Yahudi'ye güven ama Ermeni'ye asla güvenme. Garsonlar arasında tuhaf karakterler vardı. Bir tanesi kibar takımındandı. Üniversitede eğitim görmüş, bir iş yerinde iyi bir ücrete çalışmıştı. Zührevi bir hastalığa yakalanmış, işini kaybetmiş, öylece sürüklenmişti ve şimdi garson olduğu için kendini şanslı sayıyordu. Garsonların çoğu Fransa'ya gizlice pasaportsuz girmişti ve bir iki tanesi casustu. Casuslar garsonluğa rağbet ediyor. Bir keresinde garsonların yemek odasında Morandi, gözleri birbirinden fazla ayrı duran, tehlikeli görünümlü bir adam ile bir başka İtalyan arasında ürkütücü bir kavga çıktı. Görünüşe göre Morandi diğer adamın metresini ayartmıştı. Zayıf bir olan ve belli ki Morandi'den korkan diğer adam belli belirsiz tehditler savuruyordu. Morandi adamla dalga geçti. Ne yapacaksın? Kadınınla yattım. 3 kere yattım. Çok güzeldi. Ne yapabilirsin ki ha? Seni gizli polise ihbar edebilirim. İtalyan casussun sen. Morandi bunu inkar etmedi. Sadece arka cebinden bir jilet çıkardı ve sanki birinin yanaklarını yarıyormuş gibi havada hızla 2 kere savurdu. Bunun üzerine diğer garson sözünü geri aldı. Otelde karşılaştığım en acayip karakter bir ek işçiydi. Macar hastalanınca yerine bakmak için günlük 25 franga işe alınmıştı. Sırptı. 25 yaşlarında, İngilizce dahil 6 dil konuşan, iri yarı, açık göz bir genç. Otel işine aşina görünüyordu ve öğlene kadar harıl harıl çalıştı. Sonra saat 12'yi vurur vurmaz somurtmaya, ense yapmaya başladı. Şarap arakladı ve gösterisini alenen bir pipo tüttürüp aylaklık ederek sonlandırdı. Tütün içmenin cezası elbette ağırdı. Olay müdürün kulağına kadar gitti ve müdür tepesini tası atmış bir halde Sırp'la görüşmek için aşağı geldi. "Burada pipo içerek ne halt ettiğini sanıyorsun sen?" diye bağırdı. "Asıl sen o suratla ne halt ettiğini sanıyorsun?" diye yanıt verdi Sırp sakin sakin. Bunun nasıl bir büyük hakaret sayıldığını anlatabilmem mümkün değil. Eğer bir plöngür aşçı başına böyle hitap etseydi, bir tencere sıcak çorba başından aşağı boca edilirdi. Müdür anında "Kovuldun!" dedi ve saat 2'de Sırp 25 frangını alıp usulünce kovuldu. Adam ayrılmadan önce Boris ona Rusça ne iş çevirdiğini sordu. Sırp şöyle yanıt verdi. "Bak, mon vieux, dostum, öğlene kadar çalışırsam bana bir günlük maaş ödemek zorundalar, değil mi? Yasalar böyle. Peki, maaşımı aldıktan sonra çalışmamın ne manası var? Sana ne yaptığımı anlatayım. Bir otele gidip ek işçi olarak iş buluyorum. Sonra öğlene değin harıl harıl çalışıyorum. Saat 12'yi vurduğu andan itibaren ortalığı öyle bir velveleye veriyorum ki beni kovmaktan başka çareleri kalmıyor. Güzel değil mi? Çoğunlukla 12.30'da kovulmuş oluyorum. Bugün 2'yi buldu ama umurumda değil. 4 saatlik işten yırttım. Tek sorun aynı otelde 2 kere gidememem." Bu oyunu Paris'teki oteller ile lokantaların yarısında oynadığı anlaşıldı. Herhalde yazın oynaması kolay bir oyundur. Gerçi oteller bir kara liste yardımıyla kendilerini ellerinden geldiğince korumaya çalışıyor. Otelin hangi temel ilkelere dayanarak işletildiğini birkaç günde çözmüştüm. Bir otelin servis bölümüne ilk defa gelen birini hayrete düşürecek şey, yoğun saatlerin ürkütücü gürültüsüyle kargaşası. Bu durum bir dükkan ya da fabrikadaki düzenli işleyişten o kadar farklı ki, İlk bakışta sadece kötü idare biçiminden kaynaklandığı zannediliyor. Ama gerçekten de kaçınılmaz ve sebebi de şu. Otel işi zor sayılmaz ama doğası gereği kısa süreli yoğunluklar halinde ilerlediğinden idareli bir şekilde yönetilmiyor. Söz gelimi bir büfteyi ızgaraya siparişten 2 saat önce koyamıyorsunuz. Son anı bekleyip o son anda başka bir yığın iş birikmiş olduğundan çılgınca bir telaş içinde her şeyi bir anda yapmak zorundasınız. Sonuç itibariyle yemek saatlerinde herkes 2 kişilik iş yapıyor ki bu ne gürültüsüz ne de tartışmasız yapılabilir. Gerçekten de tartışmalar sürecin ayrılmaz bir parçası. Çünkü herkes herkesi boş durmakla suçlamasa tempo asla sürdürülemez. İşte tüm ekibin yoğun saatlerde içlerine şeytan girmiş gibi öfkelenip küfretmesinin sebebi bu. O saatlerde otelde fötürden başka bir fiil neredeyse kullanılmıyordu. Fırında çalışan 16 yaşındaki kız taksicileri dahi utandıracak küfürler savuruyordu. Hamlet aşçı yamağı gibi küfretmek dememiş miydi? Shakespeare hiç kuşkusuz yamakları iş başında seyretmişti. Ama kendimizi kaybedip vakti boşa harcamıyorduk. Sadece 4 saatlik işi 2 saatte sıkıştırabilmek için birbirimizi teşvik ediyorduk. Bir otelin işlemesini sağlayan şey çalışanları ne kadar sevimsiz ve saçma olursa olsun yaptıkları işten samimiyetle gurur duyması. Biri tembellik yaparsa diğerleri kısa sürede fark edip onu kovdurmak için birlik oluyor. Aşçı, garson ve plangürlerin tavırları çok değişkenlik gösterse de hepsinin ortak noktası randımanlarından gururlanmaları. İşçi sınıfına en yakın olan ve köleye en az benzeyenler kuşkusuz aşçılar. Garsonlar kadar çok kazanmıyorlar ama daha çok itibar sahibiler ve daha sabit işleri var. Aşçılar kendilerini hizmetçi değil, vasıflı işçi olarak görüyorlar. Onlara genelde işçi deniliyor ki bu garsonlar için hiç kullanılmıyor. Güçlerinin farkındalar. Bir lokantayı kurtarmanın ya da mahvetmenin ellerinde olduğunu, 5 dakika gecikirlerse işlerin çığırından çıkacağını biliyorlar. Yemek pişirmeyen bütün personeli küçümsüyor ve şef garsonun altındaki herkese hakaret etmeyi gurur meselesi yapıyorlar. Ayrıca büyük yetenek gerektiren işlerinden gerçek bir sanatçı gibi gurur duyuyorlar. Zor olan yemeği pişirmek değil, her şeyi zamanında yapmak. Kahvaltı ile öğle yemeğinin toplamında Hotel X'in aşçı başısı hepsi farklı zamanlarda servis edilecek yüzlerce yemek siparişi alıyordu. Sadece birazını kendi pişiriyordu ama hepsiyle ilgili talimatlar veriyor ve yukarı gönderilmeden önce hepsini kontrol ediyordu. Muhteşem bir hafızası vardı. Fişler bir tahtaya asılıyordu ama aşçı başı onlara nadiren bakıyordu. Her şey aklındaydı ve her tabağın vakti geldiğinde hiç aksatmadan dakikası dakikasına bir dana pirzola gönder. Ya da sipariş her neyse diye sesleniyordu. Katlanılmaz bir zorbaydı ama aynı zamanda bir sanatçıydı da. Erkek aşçıların kadınlara yeğlenmesinin sebebi daha üstün bir yöntem kullanmaları değil, dakikleri. Garsonların tutumu daha farklı. Onlar da bir şekilde yeteneklerinden gurur duyuyorlar ama büyük yetenekleri müşteriye kul köle olmak. Meslek icabı işçiden ziyade züppe zihniyetine sahipler. Daima zenginlerin gözü önünde yaşıyor, masalarında duruyor, sohbetlerini dinliyor, tebessümler ve nazik esprilerle onlara yaltaklanıyorlar. Dolaylı yoldan para harcamanın tadını çıkarıyorlar. Dahası kendilerinin de zengin olma ihtimalleri var. Çünkü çoğu garson yoksul ölse de uzun aralıklarla talihlerinin açıldığı dönemler oluyor. Grand Boulevard'daki kimi kafelerde öyle çok para kazanılıyor ki işe alınmak için garsonlar patrona para ödüyor. Sonuç itibariyle hem sürekli para görüp hem de para kazanma ümidiyle yaşayan garsonlar kendilerini bir mertebe işverenleriyle özdeşleştiriyorlar. Yemeği ihtişamla servis ediyorlar çünkü kendileri de o sofrada yer alıyormuş gibi hissediyorlar. Valentin'in bana Nice'de garsonluk yaptığı bir ziyafetten, nasıl da 2000 frank tuttuğundan ve sonra aylarca konuşulduğundan bahsettiğini hatırlıyorum. Harikuladeydi. Ama harikaydı ufaklık. Ulu tanrım, şampanyalar, gümüşler, orkideler. Hayatta böylelerini görmemiştim ki epey görüp geçirmişliğim vardır. Ah, olağanüstüydü. Ama dedim, sen orada yalnızca servis yapmak için bulunuyordun değil mi? Elbette. Ama yine de harikuladeydi. Buradan çıkarılacak sonuç şu. Bir garsona asla acımayın. Bazen bir lokantada kapanış saatinden yarım saat sonra hala tıka basa yemek yerken yanı başınızda dikilen yorgun garsonun kuşkusuz sizi hor gördüğünü düşünüyorsunuzdur. Aslında hor görmüyor. Size bakarken ne obur bir hödükmüş diye düşünmüyor. Bir gün yeterince para biriktirdikten sonra ben de şu adam gibi yapabileceğim diye düşünüyor. Baştan sona anladığı ve hayranlık duyduğu bir zevkle hizmet ediyor. İşte bu yüzden garsonlar nadiren sosyalist oluyorlar. Etkili bir sendikaya sahip değiller ve günde 12 saat çalışıyorlar. Birçok kafede haftanın 7 günü günde 15 saat çalıştıkları oluyor. Züppeler ve mesleklerinin doğasındaki yaltaklanma halini kendilerine uygun buluyorlar. Plongürlerin de farklı bir tutumu var. Onlarınki hiçbir geleceğin olmadığı, aşırı derecede yorucu ve ne beceri ne de alaka gerektiren bir iş. Kadınlar yeterince güçlü olsaydı herhalde kadınların yapacağı türden bir iş. Plongürlerin tek yapması gereken daima koşuşturmak ve uzun mesaiyle havasız ortamlara dayanabilmek. Maaşlarından bir peni bile biriktirmedikleri ve haftada 60 ila 100 saat çalışmak, başka bir mesleki eğitim almaya vakit bırakmadığı için bu hayattan kaçma şansları yok. Tek ümitleri gece bekçisi ya da tuvalet görevlisi gibi biraz daha hafif bir iş bulabilmek. Yine de tüm bayağılıklarına rağmen plöngürler de bir şekilde gururlu. Bu ağır işçilerin gururu, her miktarda işin üstesinden gelebilecek adamın gururu, bu seviyede edinilebilecek tek erdem, bir öküz gibi durmadan çalışabilme gücü. Her plöngürün kendine de Brolyant denmesini istiyor. Bir de Brolyant kendisinden imkansız istendiğinde bile se de Brolyant yapan, yani bir şekilde beceren kişi. Hotel X'teki mutfak plöngürlerinden biri Alman, de Brolyant olarak bilinirdi. Bir gece otele bir İngiliz lordu gelmişti. Garsonlar çaresizlik içindeydi çünkü lord şeftali istemişti ve hiç şeftali kalmamıştı. Gece geç bir saatti. Dükkanlar muhakkak kapalıydı. Bana bırakın demişti Alman. Dışarı çıkmış ve 10 dakika içinde 4 tane şeftaliyle dönmüştü. Komşu bir lokantadan çalmıştı onları. De Brolyant'tan kasıt budur. İngiliz lordu şeftalinin tanesine 20 frank ödemişti. Kafeteryadan sorumlu olan Mario tipik bir ağır işçi zihniyetine sahipti. Tek düşündüğü işi bitirmekti ve altından kalkamayacağı kadar iş vermeniz için size meydan okurdu. 14 yılını yer altında geçirince bünyesinde tembellik namına bir şey kalmamış, bir piston kadar çalışkan olmuştu. Biri şikayet ettiğinde dayanıklı olmak lazım derdi. Plöngürlerin sık sık dayanıklıyımdır diye övündüğü duyulur. Sanki sadece hizmetçi değil de askerlermiş gibi. İşte böylece oteldeki herkes kendince gururluydu ve iş yoğunluğu zaman altından kalkabilmek için birlik olup büyük bir çaba harcamaya hepimiz hazırdık. Farklı bölümlerin arkasındaki daimi savaşçı da randımanı arttırıyordu. Çünkü herkes kendi imtiyazlarına sıkı sıkı tutunup başkalarının aylaklık ve hırsızlık yapmasını engellemeye çalışıyordu. Bu otelciliğin iyi yanları. Otellerde devasa ve karmaşık bir makine yetersiz personelle yürütülebiliyor. Çünkü her adamın belirgince tamamlanmış bir görevi var ve bu görevi titizlikle yerine getiriyor. Ama otelciliğin bir de zayıf noktası var, o da şu. Personelin yaptığı iş illa müşterinin para ödediği hizmete tekabül etmiyor. Müşteri kendi nazarında kaliteli servise para ödüyor. Personel kendi nazarında bavulut için maaş alıyor ki bu bir kaide olarak kaliteli servisi taklit etmek anlamına geliyor. Netice itibarıyla oteller dakiklik konusunda mucizeler gerçekleştirseler de asıl önemli konularda en korkunç evlerden daha beter durumdalar. Örneğin temizliği ele alalım. Hotel X'de personel bölümüne geçildiği zaman karşılaşılan pislik mide bulandırıcıydı. Kafeteryamızın karanlık köşelerinde bir yıllık kir birikmişti ve ekmek sepeti hamam böcekleriyle doluydu. Bir keresinde Mario'ya bu yaratıkları öldürmeyi önermiştim. Zavallı hayvancıkları neden öldürelim ki demişti sitemkar bir edayla. Tereyağını ellemeden önce ellerimi yıkamak istediğimde diğerleri gülmüştü. Oysa temizliği bulotların bir parçası olarak gördüğümüz noktalarda temizdik. Düzenli olarak masaları siliyor, pirinçleri cilalıyorduk çünkü bunları yapmamız söyleniyordu. Ama hakikaten temiz olmamız söylenmemişti. Zaten her halükarda buna vaktimiz yoktu. Sadece görevlerimizi yerine getiriyorduk ve ilk görevimiz dakiklik olduğundan pis kalarak vakit kazanıyorduk. Mutfaktaki kir daha da beterdi. Fransız aşçı kendi içmeyeceği çorbaya tükürür sözü lafın gelişi edilmiş bir söz değil. Basit bir gerçektir. Fransız aşçı bir sanatçıdır ama sanatı temizlik değildir. Hatta bir mertebeye kadar sanatçı olduğu için pistir. Çünkü yemek şık gözükmek için pis bir muameleden geçmek zorundadır. Örneğin bir biftek kontrol için baş aşçıya getirildiğinde ona çatalla bakmaz. Bifteği eliyle kaldırıp tabağa çarpar. Baş parmağını tabağın etrafında gezdirir ve sosu tatmak için yalar. Tekrar gezdirip tekrar yalar. Sonra geri bir adım atar ve bir sanatçının resmi değerlendirmesi gibi eti düşünceli düşünceli süzer. Sonra her birini gün içinde 100 kere yaladığı şişko tembel parmaklarıyla şefkatli şefkatli yerine yerleştirir. Hoşnut olduktan sonra bir bez alıp tabaktaki parmak izlerini siler ve tabağı garsona uzatır. Elbette garson da kendi parmaklarını sosa batırır, sürekli bir yantili saçlarında gezdirdiği o pis yağlı parmaklarını. Paris'te bir et yemeğine söz gelimi 10 franktan fazla ödeyenler etin bu şekilde parmaklandığından emin olabilirler. Çok ucuz lokantalarda durum farklıdır. Orada yemeğin üstünde aynı şekilde durulmaz. Sadece tavadan çatalla alınıp hiç uğraşılmadan tabağa fırlatılır. Bir yemeğe ne kadar çok para verirseniz o kadar çok ter ve tükürük yemek zorunda kalırsınız denilebilir. Kirlilik oteller ile lokantaların özünde vardır. Çünkü yiyeceğin temizliği dakiklik ve şıklık uğruna gözden çıkarılır. Otel çalışanı yemeği hazırlamakla öyle meşguldür ki yenilsin diye hazırladığını unutur. Bir yemek onun nazarında siparişten ibarettir. Tıpkı kanserden ölmekte olan bir adamın doktorun nazarında bir vakadan ibaret olması gibi. Söz gelimi bir müşteri bir dilim kızarmış ekmek sipariş ediyor. Yerin kat kat altındaki bir mahzende işe boğulmuş biri bu ekmeği kızartmak zorunda. Kendi kendine durup da bu ekmek yenilecek, onu yenilebilir kılmalıyım nasıl diyebilir? Tek bildiği ekmeğin düzgün görünmesi ve 3 dakika içinde hazır olması gerektiği. Kocaman bir ter damlası alnından ekmeğe damlıyor. Neden kaygılanacakmış? Az sonra ekmek yerdeki pis talaşa düşüyor. Yeni bir parça ekmek kızartmakla neden uğraşacakmış? Ekmekten talaşı silmek daha pratik. Yukarı çıkarken ekmek tekrar düşüyor. Tereyağlı kısmı yere geliyor. Yeniden şöyle bir silkmek kafi. Her şey böyle. Hotel X'de temiz hazırlanan tek yemek personelin ve patronun yemeğiydi. Dilden düşmeyen kuralımız şuydu. Patronu kolla, müşterilere gelince kimin umrunda? Personel bölümü mikrop yuvasıydı. Gösterişli büyük otelin içinde bağırsak misali dolanan gizli bir mikrop damarı. Pisliğin haricinde patron müşterileri büyük bir azimle kazıklıyordu. Yemekte kullanılan malzemeler çoğunlukla çok kötüydü ama aşçılar onları allayıp pullamayı iyi biliyordu. Et en iyi ihtimalle vasattı. Sebzelere gelince hiçbir iyi kahya pazarda onlara dokunmazdı. Krema yönetmelik itibariyle sütle inceltiliyordu. Çay ile kahve kalitesizdi ve reçel üstünde hiçbir etiket olmayan kocaman tenekelerden çıkan sentetik bir şeydi. Boris'e göre tüm ucuz şaraplar sofra şarabı diye mantarlanıyordu. Kurala göre çalışanlar pislettikleri yemeklerin parasını ödemek zorunda olduğundan zedelenen yiyecekler nadiren çöpe atılırdı. Bir keresinde 3. kattaki garson kızarmış bir tavuğu servis asansörü boşluğundan ekmek parçaları, kağıt yırtıkları vesaire çer çöpün içine düşürmüştü. Tavuğu bir bezle siliverip tekrar yukarı yolladık. Üst katlarda bir kere kullanılan çarşafların yıkanmak yerine sadece ıslatılıp ütülendikten sonra yataklara geri serildiğine dair pis pis hikayeler anlatılıyordu. Patron bize karşı da müşterilere karşı olduğu kadar cimriydi. Söz gelimi o büyük otelin hiçbir yerinde fırça ile faraşa rastlanmazdı. Süpürge ve karton parçasıyla idare etmek zorundaydık. Personel tuvaleti de Orta Asya'ya yaraşır bir haldeydi. Bulaşık yıkamak için kullanılan musluklar dışında el yıkayacak yer yoktu. Tüm bunlara rağmen Hotel X Paris'teki en pahalı bir düzine otelden biriydi ve müşteriler orada kalmak için dudak uçuklatıcı ücretler ödüyordu. Bir gecelik sıradan konaklama ücreti kahvaltı hariç 200 franktı. Tüm şarap ile tütünler dükkan fiyatlarının tam iki katına satılıyordu. Oysa elbette patron hepsini toptan fiyatına alıyordu. Müşterinin bir ünvanı varsa ya da milyoner olduğu söyleniyorsa bütün ücretler hemen artıyordu. Bir sabah 4. kattaki bir Amerikalı diyet yaptığından kahvaltı için sadece tuz ile sıcak su istemişti. Valenti öfkeden kudurmuştu. "Yüce Tanrım," demişti. "Ya benim %10'um tuz ile suyun %10'uymuş. Kahvaltı için 25 frank almıştı. Müşteri gıkını çıkarmadan ödemişti. Boris'e göre Paris'teki bütün otellerde en azından büyük, pahalı olanlarında işler böyle yürüyordu. Ama bence Hotel X'teki müşterileri kazıklaması özellikle kolaydı. Çünkü çoğunlukla Amerikalılardı. Bir kısmı da İngilizdi. Fransız yoktu. Ve iyi yemekten hiç anlamıyor gibiydiler. İğrenç Amerikan gevreklerine yumuluyor, çay vakitlerinde marmelat yiyor, akşam yemeğinde siparişten sonra vermut içiyor, 100 franga bir tür tavuk yemeği sipariş ettikten sonra Worcestershire sosu boca ediyorlardı. Pittsburghlu bir müşteri her gece odasında buğday ezmesi, çırpılmış yumurta ve kakaodan oluşan bir akşam yemeği yiyordu. Belki de böyleleri kazıklansa da kazıklanmasa da bir şey fark etmez. 7. ayrımın sonu. Sayfa 99.